Ayrım 23, sayfa 220. Monsieur Saez, ben Anais Chatelet, Bordo Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri. Kısa bir sessizlik. Numaramı nasıl buldunuz? Anais cevap verme tenezzülünde bulunmadı. Yeniden kısa bir sessizlik. Ne istiyorsunuz? Tonlaması mağrur ancak sesi yumuşaktı. Anais ertesi güne kadar Biarritz'te kalmaya karar vermişti. Martino ile kahve içtikten sonra 4x4'ün ait olduğu şirketin telefonlarına SMS'le almıştı. Q7 ÖDGA Özel Denetim ve Güvenlik Ajansı adına kayıtlıydı. Merkezi Bordo yakınlarındaki Bruges'de Telford Hizmet Bölgesi'nde bulunan bir güvenlik şirketiydi. Başkomiser şirkete telefon açmıştı. Kimse bilgi vermek istememişti. Hatta patronun yani Jean-Michel Saez'in kişisel telefon numarasını vermeyi bile reddetmişlerdi. Anais üstelememişti. Biarritz'te Mareşal Joffre Caddesi'ndeki Lamia'da küçük otele yerleşmiş ve araştırmasına başlamıştı. Saez'in özel numarasını bulunca da saldırıya geçmiş, her yarım saatte bir herhangi bir mesaj bırakmadan cep telefonunu aramıştı. Sonunda saat 22'de adam cevap vermişti. Şirketinize kayıtlı 360-643 AP-33 plakalı Audi Q7 Slime TDI 1-4x4 var. Evet, ne olmuş? Sesinde hala kendini beğenmiş ve yapmacık bir ton vardı. Anais ona bu kasıntı ses tonunu yedirmeye hazırlanıyordu ki saldırıya geçmek için elinde somut bir delil olmadığını fark etti. Bir araba tarafından takip edildiğini sanan bir kaçağın söyledikleri dışında. Anais ılımlı davranmaya karar verdi. Bu araç birkaç kez Bordeaux'da bir doktoru izlerken görülmüş. Adam bize haber verdi. Şirketinize ait bu araç tarafından izlenildiğini düşünüyor. Şikayette bulundu mu? Hayır. İddia edilen bu takiplerin tarihleri belli mi? Freire, Patrick Bonfils bulunduktan hemen sonra bu arabanın ortaya çıktığını belirtmişti. 13, 14 ve 15 Şubat 2010. Bu araçla ilgili elinizde başka bir şey var mı? Ses hala çok sakindi. Hatta bu konuşmanın Saez'i eğlendirdiği bile söylenebilirdi. Başkomiser herifin ağzını kapatma isteğine daha fazla koyamadı. Aynı 4x4 dün 16 Şubat'ta Guattari kumsalında işlenmiş çifte cinayete karışmış olabilir. ÖDGA'nın patronu cevap olarak alaycı bir şekilde gülmeyi tercih etti. Bunu komik mi buluyorsunuz? Komik olan polisin çalışma şekli. Siz bu şekilde devam ettiğiniz sürece insanlar güven içinde yaşamak için bizim gibi insanlara gereksinim duyacaktır. Daha açık olur musunuz? 6 gün önce bu aracın çalındığını bildirdim. Tam olarak 11 Şubat'ta. Anais sineye çekti. Hangi karakola? Bruges Jandarma Karakolu'na. Bizim şirketin yanında. Polisler arasındaki çekişmenin sona erdiğini düşünüyordum. Jandarmayla birlikte çalışıyoruz. Öyleyse iletişim konusunda gerçekten bir gelişme göstermeye ihtiyacınız var. Anais'in ağzı kurumuştu. Adamın yalan söylediğini hissediyordu. Ama şimdilik söyleyecek hiçbir şey yoktu. Konuşmayı soğukkanlılıkla sonuca bağlamaya çalıştı. Tüm bunları bize emniyette açıklarsınız. François de Sordi sokağı. Olmaz. Anlamadım. Size karşı yeterince sabırlı davrandım Matmazel. Şimdi bir şeyi açıkça belirteyim. Karakola davet edecekleriniz şüpheliler olmalı. Şikayetçi olanlar değil. Eğer arabamı bulursanız ki hiç ummuyorum, işte o zaman kibarca karakola uğramamı isteyebilirsiniz. Ve ben bunun yararıma olup olmadığını düşünebilirim. İyi akşamlar. Anais bu salak herifin kendine güveni karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Bordeaux'un yetkililerle özel ilişkileri olmalıydı. İleri gelenlerle geçirilen akşamlar, siyasi bağışlar, her türlü iltimas. Biliyordu. Böyle bir bataklıkta büyümüştü. Anais odasındaydı. Donuk renklerin hakim olduğu odada başka bir çağa ait gibi görünen mobilyalar, küf ve temizlik maddesi kokusu vardı. Ölüm döşeğindeki büyük annenin başında beklemek için ideal bir yer. Mumlu bezle kaplı küçük çalışma masasına oturdu ve ÖDGA hakkında topladığı bilgileri yeniden okudu. Ajans 12 yıl önce kurulmuştu. Standart faaliyetleri vardı. Koruma ve bekçi köpekleri, güvenlik ve gözetim elemanları, insanlara refakat, lüks araç kiralama. Anais şirket sitesini de incelemişti. Tanıtım çarpıcıydı. Ancak bilgiler muğlaktı. Şirket bir gruba aitti ama hangisi olduğu belirtilmiyordu. Jean-Michel Saez kendini güvenlik konusunda uzun bir deneyimi olan biri olarak tanıtıyordu. Ama bu deneyimi nereden edindiğini öğrenmenin imkanı yoktu. Referanslara gelince şirket gizlilik nedeniyle müşterilerinin adını vermiyordu. Anais bir şeyler yakalamak amacıyla yeniden makaleleri, yorumları, eleştirileri gözden geçirmeye başladı. Bir kez daha bir sonuca ulaşamadı. ÖDGA'nın hiçbir geçmişi, müşterisi ve ortağı olmayan hayalet bir şirket olduğu düşünülebilirdi. Lekoz'u aradı, sesi tatsız geliyordu. Bordeaux'a geri döndüğünden beri kaçakla ilgili uyduruk tanıklarla ve ipuçlarıyla ilgileniyordu. Medyanın ve yetkililerin sıkıştırması da ayrı bir konuydu. Victor Janus neredeydi? Anais tüm bunlardan kaçmak için Biarritz'te kalıp kalmadığını düşündü. Sorgu yargıcından haber var mı? Dünden beri öncelikli bir yakalama emrinden söz ediliyordu. Freire'nin kaçması işleri hızlandırmıştı. Suçüstü yapmak artık söz konusu değildi. Elveda başına buyrukluk, elveda özgürlük ve belki de elveda soruşturma. Hala yok dedi Lökoz. Savcılık bizi unutmuş gibi. Ya ne demezsin. Diğer konu? Diğer konu Janus ve kaçışıydı. Bir şey yok. Ellerimizin arasından kaçıp gitti, bunu kabul edelim. Anais bir yandan bu duruma seviniyordu, öte yandan da en kötünün olmasından korkuyordu. Janus hapiste daha güvende olabilirdi. Bütün kaçakların serseri bir kurşuna kurban gitme tehlikesi vardı ve üstelik onun peşindekiler profesyonel nişancılardı. Sen neredesin? Büroda mı? Hala formda mısın? Lökoz soluğunu Aize'ye doğru boşalttı. Seni dinliyorum. Anais Lekoz'dan ÖDGA'nın merkezine gitmesini ve ofiste araba yapmasını istedi. Resmen bir sorgu yargıcı atanmadığına göre kendisi ve ekibi her türlü yetkiyi kullanabilirdi. Şirketin kesin bir tarihçesini istiyorum dedi. Müşterilerin listesini, örgütlenme şemasını, ait oldukları grubun ismini, her şeyi. Yarın sabah mı gideyim? Hemen gidiyorsun. Ama saat 22. Karşına bir gece bekçisi çıkacaktır. İkna etmek artık sana kalıyor. Deversat bunu öğrenirse, öğrendiğinde biz istediğimiz bilgileri almış olacağız. Önemli olan da bu. Lekoz cevap vermedi. Sihirli sözcüğü bekliyordu. Ben seni korurum. Az çok ikna olan Lekoz boyun eğdi. Başkomiser önce tereddüt etti, sonra emniyet amirini şahsen aramaya karar verdi. Özel numarasından. Aramanızı bekliyordum dedi adam ciddi bir ses tonuyla. Ben de sizden haber bekliyordum. Size söyleyecek yeni bir şeyim yok. Emin misiniz? Deversat boğazını temizledi. Bir sorgu yargıcı atandı. Anais'in yüreği hop etti. Soruyu öylesine sormuştu ve bir bumerang şiddetiyle ona dönmüştü. Adı ne? Philip Le Gall. Daha kötüsüne düşemezdi. Yargıçlık okulundan yeni mezun olmuş, ondan olsa olsa birkaç yaş büyük biriydi. Onunla daha önce bir kez çalışmıştı. Otro davasındaki yargıca benziyordu. Onun gibi sınıf birincisi, onun gibi genç, onun gibi tecrübesiz. Beni davadan alacaklar mı? Bu benim yetkimde değil. Bu konuda Le Gall'i ikna etmek size düşüyor. Bana dosyada eleştiri getirilebilecek hiçbir şey yok. Anais, siz bir cinayeti soruşturuyorsunuz. Kuşkusuz Bask ülkesindeki iki cinayetle alakalı. Şu an itibariyle herhangi bir sonuca ulaşamadınız. Yaptığınız tek somut şey şüphelimizi elimizden kaçırmak. Anais davadaki ilerlemeleri düşündü. Kurbanın kimliğini saptamıştı. Bir tanığın veya şüphelinin kimliğini belirlemişti. Katilin modus operandisini deşifre etmişti. Üç gün için hiç de fena değildi ama deverse taklıydı. Sadece işini yapmıştı. Büyük bir ciddiyetle ama dahice değil. Başka bir şey daha var diye ekledi emniyet amiri. Anais ürperdi. Hep kapının önüne konmayı bekliyordu. Kadın olduğu için değil, genç olduğu için değil. Ama 200'den fazla siyasi tutuklunun katili olarak kabul edilen Şili celladı Jean-Claude Chatelet'in kızı olduğu için. Ama Deversat başka bir yerden vurdu. Öyle görünüyor ki şüpheliyle senli benlisiniz. Ne? Bunu kim söyledi? Önemli değil. Soruşturma dışında Matthias Freire ile görüştünüz mü? Hayır diye yalan söyledi Anais. Onu bir kez bir hastayı sormak için hastaneye gittiğimde gördüm. Patrick Bonfils'i. 2. Onun evine de gittiniz. 15 Şubat akşamı. Siz beni takip mi ettiriyorsunuz? Elbette hayır. Sadece bir rastlantı. Bizim çocuklardan biri arabanızı Matthias Freire'nin evinin önünde görmüş. Kim? Boş verin. Herkes pislikti. Herkes muhbirdi. Polisler en kötüleriydi. Casusluk onların kötü alışkanlığıydı. Onların doğal ortamıydı. İfadesiz bir sesle konuştu. Onu bir kere daha sorguladım. Doğru. Saat 23'te mi? Anais cevap vermedi. Artık neden soruşturmadan alınacağını biliyordu. Gözleri doldu. Dava hala benim mi değil mi? Davada ne durumdasınız? Yarın sabah Guattari'li maktullerin evinde yapılacak detaylı bir aramaya katılmam gerekiyor. Orada olmanız gerektiğinden emin misiniz? Öğlene doğru dönerim. Matthias Freire'nin arabasının olay mahallinde bulunduğunu hatırlatırım. Jandarma kabul etti mi? Sorun yok. Öğleden önce polis merkezinde olun. Sorgu yargıcı yarın öğleden sonra sizi görmek istiyor. Sözlü sınav mı? Nasıl isterseniz öyle adlandırabilirsiniz. Sizi görmeden önce tüm davanın ayrıntılı bir raporunu istiyor, bir sentez. Umarım uykunuz yoktur çünkü raporun yarın sabah e-posta yoluyla elinde olmasını istedi. Deversat tam telefonu kapatıyordu ki Anais sordu. ÖDGA şirketini biliyor musunuz? Şöyle böyle neden? Arabalarından biri olayda kullanılmış olabilir. Hangi olayda? Bağlantıları biraz zorladı. Kumsal katliamı. Bu şirket hakkında ne biliyorsunuz? Chartrons'taki bir soygun sebebiyle onlarla anlaşmazlığa düşürmüştü. Şirketin koruması altındaki bir malikaneydi. Bana göre bir grup rezil aptal, eski askerler. Onlarla temasa geçtiniz mi? Müdürleriyle, evet. Jean-Michel Saez. Ne söyledi? Olaydan önce arabanın çalındığını. Kontrol edeceğim. Dikkatli olun. Hatırladığım kadarıyla yüksek mevkilerde bağlantıları var. Anais Lekoz'u düşündü. Doğrudan savaşa gidiyordu. Basit tahminlerden yola çıkarak yapılan yasa dışı bir arama. Ama yine de ona telefon etmemeye karar verdi. Bu bilgiler gerekliydi. İçgüdüleri buradan bir şeyler çıkabileceğini fısıldıyordu. Sonra bunun olumsuz sonuçlarına katlanması gerekecekti. Bir kahve almak için aşağı lobiye indi. Sonra koşar adımlarla yeniden odasına çıktı. Mac'inde yeni bir dosya açtı ve raporunu yazmaya başladı. Her şeye rağmen bu, soruşturmasıyla ilgili bir durum saptaması yapmak için iyi bir fırsattı. Duyduğu ağrıyla sıçrayarak uyandı. Acı bağırsaklarına yayılıyordu. Yakıcı sancı kasıklarından başlıyor ve kaburgalarına kadar çıkıyordu. Ağrı dalgası omurlarını parçalayacakmış gibi sırtına da vuruyordu. Gözlerini açtı. Işıklar sönmüştü. Bulunduğu kata tamamen sessizlik hakimdi. Ne oluyordu? Karnındaki korkunç gürültü bir tür cevaptı. Bu gurultuya anüs çevresindeki bir yanma eşlik ediyordu. İshal. Gün boyunca içtiği köpek öldürenin sonucu. Ya da basit bir gastroenterit. Veya daha da basit olarak korku. Dünden beri ona musallat olan ve şimdi bağırsaklarında patlak veren korku. Ellerini karnına bastırarak yan döndü ve ayaklarını yataktan aşağı sarkıttı. Başı dönüyordu. Bacakları titriyordu. Acil olarak yapması gereken tek şey vardı. Tuvalete gidip rahatlamak. İki büklüm bir halde bıçağını cebine soktu ve sendeleyerek yatakhanenin kapısına doğru gitti. Her adımda sancı biraz daha artıyordu. Kapı pervazına tutunarak eşikte durdu. Koridorun girişinde tuvaletleri gördüğünü hatırladı. Ancak oraya kadar gidebilir miydi bundan emin değildi. Duvardan destek alıp kolunu karnına bastırarak karanlığın içine daldı. Öksürmeler, osurmalar, horlamalar. Banyoların bulunduğu yere kadar ulaştı. Bir gece koridasıyla karşılaştı. İki görevli, iki eliyle bir musluğa sımsıkı tutunmuş olan bir adamı zapt etmeye çalışıyordu. Yanut sadece adamın gözlerini gördü. Delice bakan gözler. Dikkatini sadece sımsıkı kavradığı musluğa veren adam kımıldamıyordu, bağırmıyordu. İki görevli de aynı şekilde sadece var güçleriyle onu geri çekmeye çalışıyordu. Bu kargaşa ortamında ihtiyacını gidermek söz konusu olamazdı. Duşlar, orada da tuvaletler vardı. Camlı kapıyı itti. Sağa döndü, kendini avluda buldu. Soğuk hava bir an nefesini kesti. Her şey taş kesmişti. Birinci bloğun çatısındaki köpekler bile sakinleşmişti. Yanus'un saatin kaç olduğundan haberi yoktu. Gecenin ortaları olmalıydı. Veya sancısının ortaları. Ayaklarını süreye süreye yürüyerek toplum dışına itilmişlerin binasına ulaştı. Duşların bulunduğu bölüm karanlıktı. Kırmızı kapıları, beyaz fayansları gördü. Her yer temizlenmişti. İçeride yoğun bir çamaşır suyu kokusu vardı. Bir kapıyı itti, doluydu. Güçlü inlemeler ve osuruk gürültüleri geliyordu. Bir sonraki kabın boştu. Hiç düşünmeden kapıyı açtı. Beceriksizce içeri daldı ve arkasını döndü. Pantolonunu indirdi. Kapıyı kilitleme gereği duymadan klozete oturdu. İshal makatını delip geçiyordu. Rahatlamanın etkisiyle soluğu kesildi. Duyduğu zevkle gözlerini kapattı. İçi boşalıyordu. Çektiği azaptan kurtuluyordu. Hala devam eden sancıya rağmen yine bir mutluluktu. Gözleri kapalı diğer kabinden gelen ve kendisinden çıkan seslere karışan gürültüler duydu. Artık aynı durum duydular. Bok arkadaşları, bir sırrı paylaşan suç ortakları. Bu ishal onun ilk savaşıydı. Bir anda donup kaldı. Tam karşısında biri vardı. Başını kaldırmadan gözlerini açtı. Cilalı Westonlar, Converse'lerin birkaç santim ötesinde duruyordu. Dipnot, Weston. 1891 yılında Fransa'nın Limoges kentinde kurulmuş, başta ayakkabı üreten bir firma. Panikledi, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kapıyı kapatmamıştı. Adam içeri süzülmüştü ve kapıyı arkasından kapatmıştı. Tüm bunlar kendini kaybetmiş bir halde sıçarken olmuştu. Yanus hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. İlk aklına gelen Rumenler oldu. Ama Westonlar bu varsayımla örtüşmüyordu. Yavaşça başını kaldırdı. Giysinin dar, düzgün kesimli pantolonu ünlü İtalyan markalarını andırıyordu. Birkaç santimetre daha yukarı baktı ve elleri gördü. Davetsiz misafirin elinde bir plastik kablo bağı vardı. İç kısmı tırtıklı, kilitli bir kablo bağı. Dünyadaki bütün işçiler tarafından kullanılan bir kelepçe. Bunu nereden biliyordu? Yanus sağ elini boynuna götürdü. Kablo bağı boynuna geçmişti. Bağ avucuna gömüldü. Parmaklarıyla kablo bağını yakaladı ve boğazını sıkmasını engelledi. Katil başka bir pozisyon almaya çalışırken Yanus ayaklarının üzerinde sıçradı ve başıyla saldırganın çenesine vurdu. Adam büyük bir acıyla sarsıldı. Boğuk bir çığlık atarak klozetin üstüne devrildi. Saldırgan kablo bağını bırakmıştı. Sendeleyerek kapıya çarptı. Yanus pantolonunu çekmeye çalışmadı. Sol eliyle, sağ eli hala boynundaydı, katili kapıya doğru itti. Sonuç alamadı. Kapının içeri doğru açıldığını hatırladı. Sürgü kolunu yakaladı ve çekti. Kendini toparlayan hasmının kapatmaya çalıştığı kapı aralandı. Yanus bağırdı. İmdat! O anda, tam o anda hayatının sadece bir klik sesine bağlı olduğunu anladı. Karşısında kapıdan biraz uzakta otomatik bir tabanca olan ikinci bir adam duruyordu. Çakan bir flash gibi adamı tanıdı. Fleming semtindeki heriflerden biriydi. Guattari kumsalındaki katillerden biri. Siyahlı adam kolunu ona doğru kaldırdı. İmdat! İlk adam diğerinin görüş alanını kapattı. Sendeleyerek çıktı, hala yüzünü tutuyordu. Yanus ayağa kalktı ve bir topuk darbesiyle kapıyı yeniden kapattı. Yüzünü kollarının arasına alarak klozetin üzerine büzüldü. Bir yandan da bağırmaya devam ediyordu. İmdat! Hiçbir şey olmadı. Ne patlama, ne kurşunların vınlaması, ne acı. Hiçbir şey. Kapının diğer tarafında kimse yoktu. Bunu hissediyordu. Yanus serbest eliyle çabucak kıçını sildi ve hızla pantolonunu çekti. Boğazlanan bir domuz gibi hala bağırmaya devam ediyordu. İmdat! Avluda koşuşturmalar duyuldu. Yardımına geliyorlardı. Sinirli bir kahkaha atmadan önce sifonu çekti. Yaşıyordu. Dişlerinin ve sol elinin yardımıyla sağ elinin parmaklarını kablo bağının altından kurtararak kabinden çıktı. Boynundaki bağı gömleğinin yakasının altından gizlemeyi düşünecek kadar aklı başındaydı. Saldırıya uğradığını söyleyemezdi. Çarpan bir kapının sesiyle arkasını döndü. Henüz geçmiş olan paniği yeniden yükseltmişti. Kupkuru bir kafa, peygamberlere has bir sakal belirdi. Sırrını paylaştığı yan komşusundan başkası değildi. Yanus her şeyin yolunda olduğunu belirten bir hareket yaptı ve pantolonun düğmelerini ilikledi. Sağ eli kansız kalmıştı ve acıyordu. Bir lavaboya eğildi ve yüzüne su çarptı. Cebine koyduğu bıçağın sapını hissetti. Kullanmak aklına bile gelmemişti. Onu tamamen unutmuştu. Ayrım sonu sayfa 229. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Saez. S-A-E-Z. Brüje. B-R-U-G-E-S. Terefort. T-E-R-R-E-F-O-R-T. Jean-Michel. J-E-A-N-M-I-C-H-E-L. Mareşal Joffre. M-A-R-E-C-H-A-L-J-O-F-F-R-E. Lamaya. L-A-M-A-I-A. Slain. S-L-I-N-E. Philippe Le Gall. P-H-I-L-I-P-P-E-L-E-G-A-L-L. Modus operandi. M-O-D-U-S-O-P-E-R-A-N-D-I. Chartrons. C-H-A-R-T-R-O-N-S. Mac. M-A-C. Corrida. C-O-R-R-I-D-A. Weston. W-E-S-T-O-N.